Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, merhameti, muhabbeti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Değerli dinleyiciler, bu haftada Haber Tadında programında elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlemiş olduğumuz gelişmeleri, bilgileri, haberleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz efendim. Değerli dinleyiciler, dünyaya merhaba dediğimiz andan itibaren bizim için temel bir besin maddesi olan süt. Belli bir yaşa kadar zaruri olarak tüketiyoruz sütü ama ondan sonra da gelişimimiz için tüketmemiz gerekiyor. Tabii gelişimimizi tamamladıktan sonra da tükettiğimiz zaman bünyemiz için çokça faydaları olan bir besin süt. 3 günde bir bardak süt içiyoruz. Millet olarak, Türkiye olarak değerli dinleyiciler, dilerseniz bu başlığın ayrıntılarına bakalım. Süt üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de kişi başı ortalama 3 günde bir bardak süt içiliyor değerli dostlar. Türkiye'de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için bu rakam artıyor. Dünya Sağlık Örgütü ise her yaştan bireyin günde 2 bardak süt içmesini öneriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de her yıl çiftçilerden yaklaşık 9 milyon ton süt toplanıyor. İşlenen sütten elde edilen ürünlerin %36'sı içme sütü, %26'sı yoğurt, %16'sı peynir, %16'sı ayran, %4'ü ise tereyağı, süt tozu ve kremadan oluşuyor. Süt üretiminde dünyada ilk 10 sırada yer alan Türkiye, tüketimde ise ne yazık ki istenilen seviyede değil. Üretimde dünyada ilk sıralarda gelen bir ülkenin normalde tüketimde de üst sıralarda olması beklenir değerli dostlar. Ancak ülkemizde içme sütü tüketimi Avrupa ortalamasının çok ama çok altında. Avrupa'da yılda kişi başı ortalama 60 litre içme sütü tüketilirken Türkiye'de yalnızca 34 litre süt içiliyor. Yani neredeyse Avrupa'nın yarısı kadar süt içiyoruz. Ancak Türkiye'de içme sütü dışında özellikle yoğurt ve peynir tüketimi yüksek olduğu için aslında ortalamamız biraz daha yukarılarda denilebilir. Kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi süt eşdeğeri olarak 250 litreyi aşıyor. Tabii sütün son dönemde belirlenen bazı özellikleri daha da var. Süt beynin yaşlanmasını engelliyor değerli dostlar. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, insan beslenmesinde süt ve süt ürünlerinin katkısı adlı çalışmasında sağlıklı bir yaşam için gerekli olan kalsiyum, magnezyum, selenyum ve çinko açısından zengin olan sütün içerdiği A, C, D, B6 ve B12 ile de önemli bir vitamin kaynağı olduğunu belirtiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün çalışmalarına göre bir bardak süt içinde gelişme çağında olan çocukların günlük protein ihtiyaçlarının %48'i var ve her yaştan bireyin günde 2 bardak süt içmesi Dünya Sağlık Örgütü'nce öneriliyor. İçerdiği yüksek proteinle beynin enerji ihtiyacını da karşılayan süt de beynin yaşlanmasını engelleyen acetylcholine adlı madde de yer alıyor sevgili dostlar. Tabii haberimizin ayrıntısında da bahsettiğimiz gibi biz süt tüketiyoruz ama onun yanında tereyağıdır, yoğurtudur, peynirdir. Bunlar da yan ürünleri olarak sütün çokça tükettiğimiz ürünler. Ama tabii bunların besin değeri, sütün besin değerine müsavi midir? Bununla ilgili de ayrı bir araştırma yapmak gerekiyor efendim. Değerli dinleyiciler, erkeklerin en büyük aksesuarlarından bir tanesidir saç. saç için birçok masraf yapılır, saç için birçok emek harcanır, saç için çokça vakit harcanır, taranır, spreylenir, jölelenir, brillantinlenir. Saç erkeğin gerçekten çok ama çok değer verdiği bir parçasıdır. Sadece erkek için değil, kadın için de öyle ama erkekler bu saç dökülmesi hususunda çok daha hassas ve özellikle ülkemizde artık saç ekim gibi süreçler geliştiği için özellikle İstanbul'da İstiklal Caddesi'dir, Taksim'dir o civara gittiğiniz zaman yurt dışından gelen turistleri çok çok görebilir saç ekimi yaptırmış kişileri. Dolayısıyla buradan yola çıkarak insanların saçlarına ne kadar değer verdiklerini görme imkanına sahibiz. Tabii saç dökülmeden saçın dökülmemesi için doğal yollarla yapılabilecek şeyler de var. Tabii o ırsi olan anneden babadan akrabalardan kaynaklanan bir dökülme var. O ayrı. Bir de saçın kendiliğinden yani yanlış bakımdan ya da bakımsızlıktan dolayı dökülmesi gibi bir durum söz konusu. Bu saç dökülmesiyle ilgili saç dökülmesini önlemenin bazı doğal yolları var. Bununla ilgili bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum efendim. Saç dökülmesini önlemek bazen imkansız gibi gelebilir ancak saç dökülmelerini tamamen ortadan kaldırmak kendinize nasıl bakacağınızı öğrenmekten ibaret diyor uzmanlar. Saçlarınızı her zamankinden daha güçlü tutmanıza yardımcı olacak bazı yararlı doğal ipuçları ve püf noktaları var. Onlardan birisi sevgili dostlar vücudumuzun diğer azalarının da sağlığı için çokça gerekli olan su. Çok su için diyorlar uzmanlar saç dökülmesini önlemek için. Vücudunuzun her zaman sulu kalmasını sağlayın diyorlar. Su sadece vücudunuz için değil saçınız için de oldukça faydalı. Vücudun susuz kalması saç dökülmesinin bir nedeni. Saçlarımızın dörtte biri sudan oluşuyor. Bu yüzden susadığımız zaman saçlarımız da susuyor. Yeterince su almazsak saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden çokça su tüketin diyorlar uzmanlar saçlarınızın dökülmesini istemiyorsanız. Bir başka saç dökülmesini önleme yolu uçucu yağlar. Birkaç damla uçucu yağ saçınızda ve saç derinizde harika yaratabilir sevgili dostlar. Kan dolaşımını artırabilir, iltihaplanmaya karşı savaşabilir ve saçlarınızın nemli kalmasını sağlayabilir. Lavanta, biberiye ve kekik ince saçlar ve saç dökülmeleri için mükemmel bir çözüm. Biberiye, sedir ağacı ve adaçayı yağlarını birleştirerek kendi doğal saç kalınlaştırıcınızı yapabilirsiniz. Uçucu yağları, Hindistan cevizi, jojoba veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağla saçlarınızı seyreltebilir ve saç derinize masaj yaparak saçlarınızın sıhhatini artırabilirsiniz. Soğan suyu. Uzmanların tavsiyesi saç dökülmesini önlemek için soğan suyunu tavsiye ediyorlar. Evet evet yanlış söylemiyorum. Siz de yanlış duymuyorsunuz. Soğan suyuna güvenin diyor uzmanlar. Şaşırtıcı bir şekilde saça ve saç derisine soğan suyu uygulamak saç büyümesini uyarmaya yardımcı olabilir. Kolajen ve keratin üretimini ve saç köklerine kan dolaşımını artırır. Bu doğal ilaç aynı zamanda kaybolan parlaklığı saçlarınıza geri kazandırır. Sadece pis kokulardan kurtulduktan sonra şampuan ve bakım yaptığınızdan emin olun sevgili dostlar. Saç dökülmesini önlemenin doğal yollarından birisi de yeşil çayla saçı yıkamak. Hepimiz bir bardak yeşil çay içmenin faydalarını biliyoruz sevgili dinleyiciler ama saçımızdaki bir bardağın da yani saçımızdaki bir bardak yeşil çayın da harikalar yarattığını çoğumuz bilmiyoruz. Sağlıklı saçların büyümesini teşvik etmek için saçlarınızı yeşil çayla haftada 2 kez veya 3 kez yıkayabilirsiniz. Antioksidanlar ve yeşil çayda bulunan vitaminler saçınızı yumuşatır ve saçların köklerini güçlendirir diyor uzmanlar. Bir başka yöntem saç dökülmesini önlemek için Hindistan cevizi yağı mucizevi bir yağ. Daha önce bu yağın özelliklerini ve faydalarını işlemiştik. Şimdi ayrıntılı olarak saç dökülmesine faydasını saç dökülmesini engellemek için bulundurduğu özelliklere bakalım. Hindistan cevizi yağı saç köklerine nüfuz edebilir ve aşırı ısı ve kirlenmeden koruyabilir. Saçlarınızı nemlendirmek için hafifçe ama kuvvetli bir şekilde Hindistan cevizi yağıyla en az 3 dakika masaj yapın. Ardından yağlanmış saçlarınızı bir duş başlığıyla kapatın. Sülfatsız bir şampuanla yıkamadan önce 30 dakika veya bir gece boyunca bekletin. Ancak Hindistan cevizi yağı herkes için işe yaramayabilir. Bu yüzden eğer bu sizin için değilse umudunuzu kaybetmeyin diyor uzmanlar. Saç dökülmesini önlemenin bir başka doğal yolu aloe vera. Aloe vera saç dökülmesi için doğal bir bitkisel ilaçtır. Aloe vera kafa derisindeki hasarlı hücreleri onarır ve iyileştirir. Böylece sağlıklı saç kökleri saçların daha hızlı büyümesini sağlar. Aloe verayı hemen hemen her şeyle karıştırabilirsiniz. Soğan, bal, Hindistan cevizi yağı, limon, Hint yağı, ebe gümeci, şey yağı, elma sirkesi bunlarla karıştırarak kullanabilirsiniz. Saçlarınızda aloe verayı bekletin ve durulayın diyor uzmanlar. İyi bir kafa derisi için masaj da önemli. Başınıza zaman zaman masaj yapmak saç büyümesini teşvik etmenin kesin bir yoludur. Parmaklarınızın hareketi ve basıncı nedeniyle kafa derinizde kan akışı artar. Saçlarınız herhangi bir üründen arındırılmış olduğu sürece ıslak veya kuru saçlara masaj yapabilirsiniz. Ve bunu haftada 2-3 kere deneyebilirsiniz sevgili dostlar. Tabii saç dökülmesini önlemenin bir başka yöntemi yavaşça taramak. Agresif çekme veya tarama yerine saçınızı çok hafif dokunuşlarla tarayın sevgili dinleyiciler. Uzmanlar saçları çok fazla fırçalamanın ya da hiç taramamanın saçların kırılmasına neden olabilecek çok fazla fiziksel strese soktuğunu söylüyor. Saçınızı açmaya çalışırken geniş dişli bir tarak fırçadan çok daha iyi bir tercih olacaktır. Bu konuda da saçlarımızı hırpalamadan bakımını yapmamız uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor sevgili dostlar. Bir şeyi kaybetmeden onun kıymetini bilmek çok önemli. İşte saçlarımızı da kaybetmeden bu yöntemlerle onların bakımlarını üstlenirsek saçlarımız bize daha geç elveda diyecektir sevgili dostlar. Sevgili dostlar, kulu veşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez buyuruluyor. Ama ne yazık ki Müslüman ülkelerde israfı çok ama çok bariz bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'de yıllık gıda israfı 214 milyar lirayı aşmış durumda. Yanlış duymadınız, milyon lira değil, bakın dikkatinizi çekiyorum tekraren. Türkiye'de yıllık gıda israfı 214 milyar lirayı aşmış durumda efendim. Ve bunun için bazı önlemler alınıyor geri dönüşümle ilgili, ama geri dönüşüme fırsat vermeden bu israfı önlemek gerekiyor. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize dikkat etmek gerekiyor. Bazı önlemler var, özellikle poşet, plastik poşetle ilgili önlemler. Plastik poşet ücretli hale getirildi ve çok yüksek miktarda bir düşüş yaşandı plastik poşet üretiminde ve tüketiminde. Dolayısıyla belli önlemler belli caydırıcılıklara vesile olabiliyor ama insanların vicdani olarak bunu kontrol etmeleri gerekiyor. Yani belli önlemlere mahal vermeden israfın dinimizce haram olduğu ve bunun yasaklandığı ve Allah'ın israf edenleri sevmediği düşüncesini kendi zihnimizde hakim kılar ve bunu davranışlarımıza dönüştürürsek hiçbir önleme gerek kalmadan bu israf belasından kurtulmuş oluruz. Türkiye'de yıllık gıda israfı 214 milyar lira. Sadece gıda bu. Ötesinde biraz önce de bahsettiğim plastiğidir, kumaşıdır, şuyudur, buyudur. Birçok alanda israfı hesapladığımız zaman ne kadar büyük bir yekün tutuyor Müslüman bir ülkede, gerçekten üzücü. Bununla ilgili Türkiye ve İsviçre'de birçok yatırımı bulunan iş insanı Zeki Yıldırım ve iş ortaklarının girişimi olan geri dönüşüm makinesi. 300 kilogram evsel atığı 24 saat gibi kısa bir sürede organik gübre olarak geri dönüştürüyor. Dilerseniz bunun ayrıntısına bakalım efendim. Geri dönüşüm makineleri ne işe yarar? Önce buna bakalım sevgili dostlar. Geri dönüşüm makineleri günümüzde tüm dünya geleceğini belirleyen en önemli çözümlerden biri aslında. Hem ülkemizin ekonomik durumuna oldukça ciddi katkılar sağlamasının yanı sıra dışa bağımlılığı da azaltan geri dönüşüm makineleri sayesinde evsel atıklar oldukça kısa bir sürede organik gübrelere dönüştürülebiliyor. Evsel atıkların çöpe gitmesi ve israf edilmesi yerine bu geri dönüşüm makineleriyle doğal, verimli ve organik gübreler elde edilebiliyor. Bu sayede hem ülke olarak bu alanda dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sağlanıyor hem de genel olarak pazar fiyatlarının düşmesiyle organik ve daha sağlıklı bir beslenme anlayışı kazanılabiliyor sevgili dostlar. Bu projeyle oluşturulan geri dönüşüm makineleri sayesinde hem sanayi tipi hem de evsel geri dönüşüm makineleri üretilmiş. Mesela bunlara sanayi tipi olanlar 300 kilogram atığı 24 saat gibi kısa bir sürede su ve organik içerikli gübre olarak geri dönüştürüyor ve yerli üretime ve gıda israfına milli çözümler sunuyor. İsviçre ve Türkiye'de ayakları bulunan bir şirket tarafından geliştirilmiş bu makine. Gerçekten çok geniş kapsamlı faydası olan bir makine. Organik atık geri dönüşüm, bir diğer adıyla kompost makinelerin kullanım alanı ve kullanıcı profili son derece geniş. Ev kullanıcıları da kullanabiliyor. Büyük kullanıcılar yani belediyeler, restoranlar, oteller, tatil köyleri gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Evde mesela bu makineyi aldığınız zaman sevgili dostlar, organik atık geri dönüşümü için 1-2 kilogramlık organik atıkları 2 saatten daha az bir zaman diliminde ve minimum enerji sarfiyatıyla kolayca dönüştürebiliyorsunuz ve bu şekilde o çöpe giden ürünleri çöpe gitmekten koruyabiliyorsunuz. Bu şekilde geri dönüşüm faaliyetleri oldukça önem arz ediyor. Neden önce özellikle gıda hususunda daha yola çıkmadan yani israfın önünü açmadan israf olduktan sonra bunu geri dönüştürmek yerine israfa uzanmadan bu israfı önlemek ve geri dönüşüme mahal bırakmamak daha güzel bir durum, daha özel bir uygulama diyelim ve devam edelim efendim. Değerli dinleyiciler, et Türk toplumunun oldukça sevdiği ve tükettiği bir lezzet. Beyaz et, kırmızı et, seçenekler fazla. Ama kırmızı et fiyatları son dönemlerde biraz yüksek seyrediyor. Dolayısıyla vatandaş beyaz eti yoğun bir şekilde tercih ediyor. Ama beyaz etle ilgili bazı bilgiler, haberler yayıldı. İşte beyaz ette zararlı maddeler bulunuyor. Özellikle de tavukta GDO'dur, şudur budur, antibiyotiktir gibi maddeler bulunuyor diye haberler yayıldı ve beyaz ete karşı vatandaş biraz daha seviyeli davranmaya başladı. Tavuk üreticileri bu iddiaları reddediyor. Piyasada işini hakkıyla yapan çok sayıda üretici firma var. Fakat yaptığı işi kötüye kullanarak haksız kar sağlamaya çalışan üreticiler de ne yazık ki fazla. Eskiden uzmanlar tarafından kırmızı ete göre daha sağlıklı bir protein kaynağı olduğu için sık sık beyaz et yememiz tavsiye edilirdi sevgili dinleyiciler. Ancak son yıllarda tavuklara verilen antibiyotik, hormon ve GDO'lu yem iddiaları beyaz ete de mesafeli yaklaşmamıza sebep oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı dönem dönem sitesinde yayınladığı açıklamalarla bu tarz iddiaları kesin bir dille reddediyor. Ancak halkın kafasında soru işaretleri tam olarak çözümlenmiş değil. Kümes hayvanlarının eti büyükbaş hayvanların etine oranla protein yönünden daha zengin sevgili dostlar. Ayrıca yetersizliğinde depresyon ve ağız kenarlarında yaralar oluşmasına yol açan B6, kan hücrelerinin oluşumunda görevli olan B12 ve iştahı artıran, azmı kolaylaştıran, sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan niyasin de bol miktarda bulunuyor kümes hayvanlarının etinde. Fiyat yönünden de kırmızı ete göre ulaşılması daha kolay olduğu için vatandaşlarımızca çokça tercih ediliyor. Ancak son yıllarda belirli aralıklarla çıkan haberler kümes hayvanlarına karşı vatandaşlarımızın biraz mesafe koymasına neden oldu. Antibiyotikli, hormonlu ve GDO'lu tavuk iddiaları Türkiye'de ve sadece Türkiye'de değil dünyada nabzı hiç düşmeyen bir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Söylentilere göre bazı insan sağlığını hiçe sayan üreticiler yaptıkları hileyle tavuklara jel, antibiyotik ve hormon enjekte ediyorlar. Bu enjeksiyonlarla 2,5 kilo olması gereken tavuk 5 kiloya kadar çıkıyor. Bu durumda işini kötüye kullanan satıcının işine geliyor. Çünkü hayvanın et ağırlığı iki katına çıkıyor adeta ve kısa sürede büyüyor, satışa hazır hale geliyor. Hatta buna ek olarak çoğunlukla tavukların yapay ışık altında yetiştirilmesindeki amacında tavuğun güneşten alacağı vitamini engelleyerek kemiklerinin gelişmesini baskılamak olduğu da yine aynı şekilde iddialar arasında. Tavuk üreticileri de haliyle bu iddiaları yıllardır reddediyor. Piyasada işini hakkıyla yapan çok sayıda üretici firma var ama ne yazık ki işini kötü yapan, haksız kar sağlamaya çalışanlar da var. Bazı üreticiler tavuğun sağlığını korumak amacıyla tavuğa antibiyotik verildiğini söylüyor. Fakat tedavi amaçlı kullanımlarda herhangi bir doz limiti bulunmuyor. Tavuk üreticileri antibiyotik iddialarını reddederken belirtiler. Tedavi amaçlı antibiyotik için herhangi bir doz limiti bulunmamaktır. Tedavi amaçlı kullanımlarda önemli olan uluslararası düzeyde antibiyotiğin en fazla ne kadarının kalıntı olacağı ve tavuğun antibiyotikten ne kadar sürede arınacağıdır. Bu süreler antibiyotiklerin çeşidine göre, kullanım şekline göre ve dozuna göre değişebildiği gibi yenilebilir dokulardaki atılım süresine göre de değişebilmektedir. Bunun için ne yazık ki bir denetim mekanizması bulunmuyor sevgili dostlar. John Hopkins ve Arizona Üniversitelerinde tavukların tüylerinden örnek alınarak yapılan iki ayrı araştırmada sonuçların hayli şaşırtıcı olduğu aşikar. Yapılan araştırmanın sonucunda tavukların tüylerinde antibiyotin yanı sıra kafein, arsenik, antihistaminik ve antidepresan bulunmuş. Çin'den gelen tavukların tüylerinde ise Prozac maddesine rastlanmış. Peki burada tüyün ne önemi var diyebilirsiniz. Şöyle ki, kesilen tavukların tüyleri atılmıyor, yeme dönüştürülüyor. Tüylerdeki kalıntılardan da tavuğun vücudundaki maddeler tespit ediliyor sevgili dostlar. Amerika ve dünyada tavuk ve antibiyotik tartışması ateşi hiç sönmeden devam ederken aynı tartışma Türkiye'de de mevcut. Bu konuda 2017 yılında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı web sitesinde bir yazı yayınlayarak herkesin merak ettiği soruları yanıtladı. Bakanlığın iddiasına göre tavuk yetiştiriciliğinde 42 gün tavuğun gelişimini tamamlayıp 2-2,5 kiloya ulaşması yani kesime hazır hale gelmesi için yeterli. 42 gün toplamda. Tavuğu gelişim sürecinde ise hormon kullanılmadığı, antibiyotin ise tedavi amacıyla kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca antibiyotik kullanımının Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğu, antibiyotiklerin de katkı maddesi olarak yemlere katılmayıp sadece tedavi ve hastalık durumunda sağlıklı hayvanları koruma amacıyla uygulandığı özellikle vurgulanıyor sevgili dostlar. Sonuç olarak sağlıklı bir beyaz et üretimi için hayvanlar rahat ve özgür bir ortamda barınmalı, antibiyotik ve katkı maddeleri hayvanların gelişimi için kullanılmamalı diyor uzmanlar. Dolayısıyla bu iddialar sebebiyle tamamen tavuk yemeği bırakmak da sağlık açısından pek doğru değil diyor uzmanlar. Doğal ortamında gezen tavuk tüketmeye devam edebilirsiniz diyorlar. Dolayısıyla tavuk alırken tavuk alımında bu hususlara dikkat edelim. Öyle kısa sürede yetişen tavuk pek de sağlıklı değil diyor uzmanlar. Tabii Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de çoğu firma bu standartlara uyuyor ama bazen uymayan firmalar da çıkabiliyor değerli dostlar. O yüzden tavuk seçiminde biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor diyelim ve bu paylaşımla birlikte Haber Tadında programını noktalayalım efendim. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çevrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.